Ayrım 34.
Hiram Abbas ile Erkan Gürvit birbirlerine bakıp gülümsediler. Aynı şeyleri düşünüyorlardı. Görüşme olumlu geçti. Hasan Celal Güzel raporunu verdi. Müsbettir. Başbakanlık binasına 10 kilometre uzaklıktaki Çankaya'daki başbakanlık konutunda yine Hiram Abbas hakkında kulis yapılıyordu. Mehmet Eymür, Atilla Aytek ve Bilge Erol Semra Özal'ı ikna etmeye çalışıyorlardı. Hiram Abbas'ı öve öve bitiremiyorlardı. Semra Özal da ağzındaki baklayı çıkardı. Hiram Abbas'ı bize çok sevdiğimiz, saydığımız bir dostumuz olan Bülent Öztürkmen tavsiye etti. Kaldı ki teşkilatın başına bize muti olacak bir adam istiyoruz. MİT'e ait hiçbir rapor ne bize ne de köşke gönderiliyor. Bunlar devlet içinde devlet gibi davranıyorlar. Ne konutu ne de köşkü adam yerine saymıyorlar. Semra Özal'ın kastettiği kişi Genelkurmay Başkanı Örgeneral Uyruğ'du. Konuklar hep bir ağızdan, inanın Hiram Bey tam sizin istediğiniz biri dediler. Sonra da aynı cümleyi söyledikleri için hep birlikte tebessüm ettiler. Turgut Semra Özal çiftinin MİT'ten yakınmalarının en önemli nedenlerinden biri de teşkilatın başbakanlık konutunu dinlediğini düşünmeleriydi. Telefon dinlenme olaylarını Gizli Kulaklar Ülkesi kitabında toplayan gazeteci Faruk Bildirici, başbakanlık konutunda ortaya çıkan vericilerle ilgili ilginç bilgiler toplamıştı. Dipnot Faruk Bildirici adı geçen eser sayfa 137-139. Turgut Özal'ın 1983 seçimlerinden sonra başbakanlık konutuna yerleşmesi kolay olmadı. Birkaç ay sonra tatsız bir sürprizle karşılaştı. Dönemin bakanlarından biri Özal'ın masasında duran telefonla oynarken aizenin içinde minik bir verici buldu. Heyecanla Özal'ın yanına koştu. Telefondan çıkardığı böceği gösterdi. Özal bunu kimseye söyleme, gizli kalsın dedi. Öbür telefonlara da bakıldı, aynı tip verici yatak odasındaki telefondan da çıktı. Özal, MİT'te güvendiği bir kişiyi çağırdı, konutun elektronik cihazlarla kontrol edilmesini istedi. 5 yerde daha böcek çıktı. Duvarların içinde bile böcek vardı. Özal anladı ki özel konuşmalarını konutta yapmayacaktı. Konutu dinleyen dinleyeneydi. Bir ara böcekler daha çok saksılardan çıkmaya başlamıştı. O dönemde konuta sürekli çiçekler geliyordu. Böceklerle ilgili bir araştırma sonucunda da konutun bahçıvanı, ABD Büyükelçiliğinin bahçıvanıyla dost olduğu ve çiçeklerin oradan geldiği ortaya çıkmıştı. Genelkurmay Başkanı Uyruğ, Hiram Abbas isminin MİT Müsteşar Yardımcılığı için telaffuz edildiğini duymuştu. MİT Müsteşar Yardımcısı tüm General Teoman Komandan boşalan yere Dış İstihbarat Daire Başkanı Nuri Gündeş'in gelmesini istiyordu. Aslında daha birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Evren de müsteşar yardımcılığına kendi içlerinden birisini getirsinler demişti. Evren de Nuri Gündeş'e yeşil ışık yaktı şeklinde yorumlanmıştı bu sözler. MİT Müsteşarı Kor General Burhanettin Bigalı da Hiram Abbas'ın teşkilata gelmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak onun muhalefeti de etkisiz kaldı. Çünkü askerler damat faktörünü unutmuşlardı. Sonunda Hiram Abbas kararnamesi Genelkurmay'ı ikna için tam 45 gün başbakanlıkta bekletildi. Özal orduyu bu atamayla tamamen karşısına almak istemiyordu. Cumhurbaşkanı Evren'le yaptığı görüşme sonrasında Hiram Abbas'ın kararnamesini imzalayıp köşke gönderdi. Cumhurbaşkanı Evren de beklemeden bastı imzayı. Hiram Abbas MİT Müsteşar Yardımcısı olmuştu. Hiram Abbas'ın MİT'in ikinci adamlığına getirildiğinin duyulmasının ardından Ankara'nın Yeni Mahalle semtindeki MİT merkez binasında Nuri Gündeş beyaz bir kağıda istifasını yazıyordu. En kıdemli başkan bendim. Milli Güvenlik Kurulu'nda Kenan Paşa Necdet Uyruğ Paşa'ya demiş ki onlar içinden seçsinler yardımcıyı. Beni namzet gösterdiler. Sonra türlü sebeplerden dolayı olmadı. Ben de devlet ricaline, ben askerim ve benim emrimde çalışan bir adamın emrine girmem. Onura bir insanım, 10 saniye bile durmam dedim. Necdet Uyruğ Paşa'nın ricalarına rağmen Hiram Abbas'ın gelişiyle o gün teşkilattan ayrıldım. Dipnot Nuri Gündeş Meclis Susurluk Komisyonu ifade tutanakları sayfa 1166. Tarih 12 Ocak 1986. MİT binasından bu kez Hiram Abbas içeri giriyor, Nuri Gündeş dışarı çıkıyordu. Hiram Abbas MİT'e tekrar geldi diye teşkilattan ayrılan sadece Nuri Gündeş değildi. Ayrılanlardan biri de Metin Günyol'du. Peki emekliliğini isteyen Metin Günyol kimin yanında çalışmaya başladı dersiniz? Halit Narin. Gelin de çıkın bu karmaşık ilişkiler zincirinden. Bu raundu Hiram Usta kazanmıştı. Çatışmanın temelinde Hiram Abbas ile Nuri Gündeş'in kişisel çekişmesi mi vardı? Tabii ki hayır. Kapışmanın tarafları sermaye içinde, ordu içinde ve siyasetin içinde de vardı. Eymür'ün evine taşındı. İstanbul'daki Abbas ailesine sevinç ve hüzün iç içe geçmişti. Üniversiteyi bitiren oğulları Cengiz Abbas özel bir şirketin yurt dışı şantiyesinde çalışmak için Libya'ya gitmişti. Şimdi de MİT'e dönen evin reisi silahlarını kuşanıp Ankara'ya gidiyordu. Evini Ankara'ya taşınmayı düşünmüyordu. Evin iki erkeği de gurbete gidiyordu. İstanbul'da hüzün, Ankara'da sevinç vardı. MİT içindeki Hiram Abbas ekibi bayram yapıyordu. 5 yıllık hasret sona ermişti. Mehmet Eymür, patronu Hiram Abbas'ın gelişini coşkuyla anlatıyor. Dönüşü birçok kişi tarafından samimi bir sevinçle karşılandı. Daha önce arkasından atıp tutanlar, küfür edenler, teşkilata dönmemesi için bakanları, paşaları, parti liderlerini kapı kapı dolaşanlar da artık onu ne kadar sevdiklerini, nasıl yakın olduklarını söylüyorlardı. Hiram Bey onların da dostu, kardeşi ve ağabeyisi olmuştu. Müsteşar yardımcısı Hiram Bey'in odasının açıldığı koridorda uzun bir kuyruk oluşmuştu. Herkes tebrik etmeye gelmişti. Dipnot Mehmet Eymür Analiz, Milliyet Yayınları 1991, sayfa 137. Tebrikleri kabul eden Hiram Abbas hemen Müsteşar Bigalı'nın makamına çıktı. Kor General Bigalı Hiram Abbas'ı ilk kez o gün gördü. Asker ciddiyeti içinde Kor General Bigalı Hiram Abbas'a elini uzatıp soğuk ses tonuyla "Hoş geldiniz" dedi. Gelmesine çok karşı çıkmıştı ama Cumhurbaşkanı Evren ile Başbakan Özal'ın bir bürokrat için bu kadar istekli olmalarını da anlayamamıştı. Bu nedenle uzun uzun Hiram Abbas'ı süzdü. Aklına son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan Özal'ın kendisine dönüp "Alın bir güzel yetiştirin, çalıştırın" sözlerini anımsadı. Hiram Abbas'ın 4 kademe birden atlayarak MİT Müsteşar Yardımcılığına gelmesi teşkilatta tepkilere neden oldu. Sadece merkezde daire başkanlığı görevinde bulunmuştu. Bölge başkanlığı bile yapmayan biri birden teşkilatın 2 numaralı adamı yapılıvermişti. Türkiye bünyesinde oluşturulan 11 bölgenin istihbaratı Hiram Abbas'a bağlıydı. Bu şu anlama geliyordu. MİT 4 paketten oluşur. En etkini istihbarattır. Devletin tüm istihbarat birimlerinin bir araya geldiği Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nda konuya en çok hakim olan kişi İç İstihbarat Başkanı'dır. MİT'in İç İstihbarat Başkanlığı'nı ele geçiren bir bakıma devleti ele geçirmiş demektir. Hiram Abbas'ın oturduğu koltuğun stratejik önemi bu nedenle çok fazlaydı. Teşkilata geldiğini hissettirmek için bir takım değişiklikler yapmak istiyordu. Neler yapmak istediği sır değildi. 1980 yılında MİT Müsteşarı'na yazdığı mektupta bunun izleri vardı. Örneğin psikolojik savaş. MİT bünyesinde psikolojik harbi yapacak en iyi kişi Hiram Abbas'a göre Mahir Kaynak'tı. Onun insanları etkilediğini yakinen biliyordu. Mahir Kaynak o tarihte MİT'ten emekli olmuş, Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyordu. Bir akşam yemeğinde yan yana geldiler. Yemeğin bir başka nedeni daha vardı. Mahir Kaynak meslektaşı Hiram Abbas'ın teşkilata geri dönmesi için ANAP nezdinde kulis çalışması yürütenlerden biriydi. Yemek Hiram Abbas'ın teşekkür etmesiyle başladı. Sonra konu asıl meseleye geldi. Teşkilatı daha operasyonel yapmak istediğini, aktif istihbarattan yana olduğunu, MİT'i tam kapasiteyle çalıştırmayı planladığını heyecanla anlattı. Ancak Mahir Kaynak üniversitede kalmaktan yanaydı. Hiram Abbas yaşamı boyunca operasyonel istihbarattan yanaydı. O tıpkı 12 Mart askeri darbesine kendisinin yaptığı gibi istihbaratçıların elinde silah operasyon yapmasını istiyordu. Tıpkı CIA ve Mossad ajanları gibi. Bu amaçla Güvenlik Daire Başkanlığı'nı kurdu. Dipnot, bu dairenin adı zamanla Kontur Terör Dairesi adını aldı. Başına Mehmet Eymür'ü getirdiği birimin tüm elemanları Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nden alındı. Bunların en ünlüsü Yarbay Korkut Eken'di. Özel Harpçi Yarbay Korkut Eken Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı yapılmıştı. Hiram Abbas ile Mehmet Eymür 1986 yılında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Tim Eğitim Merkezi'nde yeni bir silahın denemesini yaparlarken tanımışlardı Korkut Eken'i. Hiram Abbas kendisi gibi attığını vuran ABD'de özel harp eğitimi alan Yarbay Korkut Eken'e hayran olmuştu. Korkut Eken gibi özel harp dairesine ayrılıp MİT'e girerek Hiram Abbas ekibine katılan bir başka subay ise binbaşı Yavuz Ataç'tı. Dipnot, kamuoyu Yavuz Ataç adını 1990'lı yılların sonlarında öğrenecekti. MİT'in Dış Operasyonlar Dairesi Başkan Yardımcısı Ataç'ın Tevfik Ağansoy, Alaaddin Çakıcı gibi ülkücülerle yakın ilişkisi vardı. Bu ilişki Ataç'ın ülkücülere pasaport vermesi seviyesinden Çakıcı'nın Ataç için MİT Müsteşar Yardımcılığına getirilmesi için hükümet nezdinde kulis faaliyetleri yürütmesine kadar geldi. Çakıcı ile Ataç dostluğu herkesi kıskandıracak düzeydeydi. Alaaddin Çakıcı Fransa'da yakalandığında üzerinden çıkan kırmızı pasaportu Yavuz Ataç vermişti. Zaten Alaaddin Çakıcı'nın kız kardeşinin nikahında da 2 şahitten biri Yavuz Ataç'tı. İHAD Başkanı Akın Birdal'ın vurulması olayını düzenleyenlerden M. Cemal Kulaksızoğlu da Yavuz Ataç'ın yakın ilişkide bulunduğu ülkücülerdendi. Emekli olmadan önce son görev yeri Pekin, Türk Büyükelçiliği'nde idare ateşi olarak çalıştığı iddia edildi. Çin'i bölmek için Xinjiang bölgesinde, yani Doğu Türkistan, ayaklanma çıkartmaya çalışıyordu. Bu provokasyon kokan eylemleri kim adına yaptığı ise meçhuldü. MIT'in bazı operasyonlarda kullandığı iddia edilen ülkücü Alaaddin Çakıcı ile ilişki kurduğu iddia edilen ANAP milletvekili Eyüp Aşık, 7 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Altınoğlu DGM'de verdiği ifadesinde, Çakıcı'nın yakalanması konusunda görüştüğümüz emniyet yetkilileri Çakıcı'yı Amerika'da CIA'nın kullandığını ve Türkiye'ye vermeyeceğini iddia ettiler. Çakıcı'yı hükümet ABD ile anlaştı, seni Türkiye'ye verecekler diye kandırıp Amerika'dan çıkmasını sağladık. Sonra gittiği Fransa'da yakalandı dedi. Milletvekili Aşık'ın sözleri doğruydu. ABD'de yeraltı dünyasıyla mücadele eden Marshall Service adlı gizli örgüt, Çakıcı'nın yerini öğrenmesine rağmen yakalamak için elini bile oynatmıyordu. Sürekli Türkiye'yi oyalıyordu. Niye? Sorunun yanıtını MIT ülkücü ve siyasa cayanında aramak gerekiyordu. Not: İlginçtir, Korkut Eken de Yavuz Ataş da bir dönem birlikte çalıştıkları eski şefleri Mehmet Eymür ile zamanla kanlı bıçaklı oldular. MIT de o döneme kadar iç ve dış istihbaratının başında tüm general ve tuğ general rütbesinde bir paşa bulunurdu. Psikolojik istihbarat propaganda biriminin başında ise albay bulunurdu. Şimdi yeni kurulan Güvenlik Daire Başkanlığı'na bir sivil getirilmişti. MIT'teki siviller kritik görevlere getiriliyordu. Askerler durumdan hiç hoşnut değillerdi. Hiram Abbas, MIT yasasına rağmen teşkilatı silahlı operasyon yapacak küçük SİHA haline getirmeye başlamıştı. Hiram Abbas'ın teşkilatı SİHA ve Mossad gibi operasyonel hale getirmek istemesi salt kendi düşüncesi değildi. Hiram Abbas bu fikri öğretmeni MIT eski müsteşarı Fuat Doğu'dan almıştı. Zaten Fuat Doğu ile ilişkisini hiç koparmamıştı. Şimdi de Başbakan Turgut Özal arkalarındaydı ve sınırsız destek veriyordu. Başbakan Özal Genelkurmay'a Güvenlik Daire Başkanlığı'nın PKK'ya karşı kullanılacağını söylemişti. 2 yıl önce PKK'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla start verdiği silahlı eylemlerini önemsiz bir olay olarak değerlendirip tatilini kesmeyen Başbakan Özal, şimdi MIT'i yeni konsepte uygun hale getirmek istediğini söylüyordu. Başta Hiram Abbas olmak üzere Güvenlik Daire Başkanlığı'nın özel harpçi subayları sık sık Güneydoğu'ya gidip incelemelerde bulunuyorlardı. Hatta gizlice sınırı bile geçiyorlardı. Maceracı hareketleri askerler kadar polislerin de tepkisini çekiyordu. Dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Hanefi Avcı o günleri şöyle anlatıyor. Önemli bir sanığın sorgusunu yapıyorduk. O tarihte Ankara MIT'ten bazı görevliler gelmişti. Onlar da sorguya katıldılar. İçlerinden biri ben sorguyu sanığın gözleri bağlı yapmam. Gözlerinin içine bakarım. Doğru söyleyip söylemediği gözlerinden belli olur dedi. O zaman amma da hava basıyor diye düşündük. Adının Hiram Abbas olduğunu sonradan öğrendik. Tıpkı Hanefi Avcı gibi Türkiye'deki Filistinliler de o günlerde Hiram Abbas'ın adını yeni öğreneceklerdi. Sati davası. Tarih 24 Temmuz 1985. Ürdün Büyükelçiliği 1. Katibi Ziyad Sati Ankara'da uğradı, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. MIT ve Emniyet suikastin sorumluluğunu Filistinli Ebu Nidal örgütünün üstlendiğini açıkladı. Aradan bir yıl geçti. MIT Müsteşar Yardımcılığı Hiram Abbas ve özel harpçilerden oluşan Güvenlik Daire Başkanlığı olaya el attılar. Ekip imaja yönelik ilk çıkışını yapmaya hazırdı. 1986 sonbaharının ilk ayında Ankara'da Filistinli avı başlatıldı. Özellikle üniversitelerde okuyan Filistinli öğrenciler Ziyad Sati'nin suikastine karıştıkları gerekçesiyle bir bir gözaltına alındı. Filistinli öğrenciler MIT ve emniyetin katıldığı işkenceli sorgulamalardan geçiriliyordu. Bu arada Muhammed Hilmi Musa adındaki Filistinli öğrenci işkence tezgahında can verdi. Türk yetkilileri böyle birini gözaltına almadıklarını, yakalamaya gittikleri kahvede Hilmi Musa'nın kahvehanenin tuvaletinin penceresinden kaçıp kayıplara karıştığını iddia ettiler. Ancak ortada bir türlü açıklanamayan Filistinli öğrenci Musa'nın kanlı giysileri vardı. Sorgulamanın ardından Filistinli öğrencilerden 6'sı 11 Ekim 1986 günü devlet televizyonundan milyonlarca kişiye katil sanığı olarak gösterildi. Ancak 6 kişiden 2'si ertesi gün serbest bırakıldı. Psikolojik harp uzmanları görev başındaydı. Filistinliler terörist olarak gösterilmeye başlandı. Bu arada 80 Filistinli öğrenci sınır dışı edildi. Gözaltındaki 6 kişiden ilk serbest bırakılanın adı Rafet Şaban'dı. ODTÜ öğrencisiydi. Gözaltındaki ifadesinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün FKÖ, Ankara temsilcisi Ebu Firas'ı Ebu Nidal'ın adamı olarak göstermişti. Rafet Şaban'a göre Ebu Firas Türkiye'ye karşı çeşitli sabotaj planları yapmaktaydı. Serbest bırakılan Rafet Şaban nerede bulduğu anlaşılamayan cebindeki Amerikan dolarlarıyla birlikte soluğu Avustralya'da aldı. Ancak Ürdün devleti diplomatını kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyordu. Avustralya'ya kaçırılan vatandaşı Rafet Şaban'ı kolundan tutup Ürdün'e getirdi. Rafet Şaban, Ürdün Adalet Bakanı ile birlikte televizyona çıkıp açıklamalarda bulundu. ODTÜ öğrencisiyken uyuşturucu işi kullanarak MIT'e ajan yapılmıştı. Kendisinin imzaladığı ifadeyi aslında MIT yazmıştı. Hedefleri Filistin'in Ankara temsilcisi Ebu Firas'tı. Rafet Şaban bu komplonun ardında kimin olduğunu da televizyonda açıkladı. Hiram Abbas. Rafet Şaban ne kadar doğruyu söylüyor bilinmez. Ancak o tarihte Hiram Abbas'ın bir Filistinli lidere Ankara'daki diplomatınızı çekerseniz size her türlü kolaylığı sağlarız dediği bilinen bir gerçek. Ankara'yı terk etmesi istenen diplomat Ebu Firas'tı. Aslında o günlerde Firas'ın tayini çıkmıştı. Gideceği yer bile belli olmuştu. Moskova. Ancak Filistinliler Hiram Abbas'ın bu pervasızca çıkışından rahatsız olmuşlardı. Üstelik Hiram Abbas ikinci kez tehdit edilmişti Filistinli lideri. Bu adamı buradan alın yoksa kefen içinde yollayacağız. Ebu Firas'ın eşine de telefonlar geliyordu o günlerde. Dul mu kalmak istersin yoksa boşanmak mı? Bu arada gazetelere haberler uçuruluyor, manşetler atılıyordu. Ebu Firas takibe alındı. Bu ne biçim diplomat? Arafat Firas'tan desteğini çekti. Firas Nidal'ın adamı. Ebu Firas uyarıldı. Vesaire, vesaire, vesaire. Tehditler geri tepiyor ve Filistin yönetimi Ebu Firas'ın Türkiye'de kalmasına karar veriyordu. FKÖ lideri Yasser Arafat Türkiye'deki gelişmeleri şaşkınlıkla izliyordu. 26 Şubat 1986 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştu. Birkaç ay önce devlet adamı protokolü ile karşılanmıştı. Çok sıcak ilişkiler ne olmuştu da birdenbire bozulup Filistinlilere yönelik operasyonlar başlamıştı. Bir türlü anlam veremiyordu. Yasser Arafat diplomatının başına bir şey gelmemesi için en önemli adamı FKÖ Dış İlişkiler Daire Başkanı Faruk Kaddumi'yi Ankara'ya gönderdi. Faruk Kaddumi Türkiye'ye gelişinde gazetecilere bir istihbarat odağının Filistinlilere karşı ön yargılı davrandığını söyledi. Kaddumi diplomatik bir dil kullanmış, isim vermeden Hiram Abbas ekibini kastetmişti. O günlerde Mümtaz Soysal da gazetesindeki köşesinde olayların Mossad imalatı olduğunu iddia ediyordu. Hürriyet 16 Kasım 1986. Yasser Arafat da 16 Aralık 1986 tarihinde Türk basınına demeç veriyordu. Kardeş Türklerle bizim aramızdaki ilişkileri bulandırmak isteyenler Rafet Şaban'ı kullanmışlardır. FKÖ Mossad'ın ünlü şeflerinden Arya Levin ile İsrail Milli Savunma Bakanlığı Genel Müdürü David Kamhi'nin Hiram Abbas'la birlikte kendilerine komplo hazırladıklarını iddia ediyordu. Türkiye'deki gelişmeler Arap dünyasında da bomba gibi patlamıştı. 13 Haziran 1987 tarihli sayısında Arapların ünlü gazetesi El Ray El Em manşetinde Türkiye İstihbarat Teşkilatı ile MIT, İsrail İstihbaratı arasında Mossad sıkı işbirliği ortaya çıktı. İngiliz gazeteci Richard Deacon yazdığı İsrail Gizli Servisi, The Israeli Secret Service adlı kitabında İsrail'in en büyük şansı gizli servisinin yabancı ülkelerin gizli servisleriyle kurmuş olduğu çok iyi bağlantılardı. Yabancı gizli servislerdeki bazı ajanlar da İsrail adına çalışıyorlardı. Bu ajanlar genellikle çift taraflı çalışan türden olmalarına karşın Siyonizme karşı sempati duyuyorlardı. Ancak bu ajanların hiçbiri kendi ülkeleri için hayati önem taşıyan sırları İsrail'e vererek ülkelerine ihanette bulunmamışlardır diye yazıyordu. Dipnot Richard Deacon, İsrail Gizli Servisi, Anahtar Kitaplar 1977, sayfa 146. Karşılıklı iddialar sürerken 4 Filistinli genç hakkında Ürdünlü diplomat Sati'yi öldürmekten açılan dava 7 Temmuz 1987 tarihinde sonuçlandı. 4 Filistinli beraat etti. Büyük tantanalarla açılan dava sessizce sona ermişti. Aslında Orta Doğu uzmanı Hiram Abbas da biliyordu FKÖ ile Ebu Nidal örgütünün kanlı bıçaklı olduğunu. 1982 yılında FKÖ'lü Muhammed Kaddumi Türkiye'de Ebu Nidal taraftarlarınca öldürülmüştü. Ebu Firas da Ebu Nidal örgütünün ölüm listesindeydi ve 1982-1984 yıllarında Ebu Nidal'in iki suikast teşebbüsünden kurtulmuştu. Peki Hiram Abbas ve arkadaşlarının amacı neydi? Filistinli gençlerin avukatları Veli Devecioğlu ve Günfer Karadeniz savunmalarında şöyle diyorlardı. Olay CIA, Mossad, MIT senaryosudur. Amaçlar arasında Türkiye'deki Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğini kapatmak da vardır. Filistinlilere karşı operasyonu yürüten Mehmet Eymür, olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra 6 Ağustos 1989 tarihinde 2000'e doğru dergisi Ankara temsilcisi Hasan Yalçın'a Sati davasının perde arkasını anlattı. Sıcak bakmıyorduk yani Ebu Firas'a. Çünkü devamlı sağı solu bizim aleyhimize kışkırtan, devletin aleyhine kışkırtan yabancı bir temsilci olursa, Türkiye'nin işlerine bu kadar karışmaya yeltenirse ona kimse sıcak bakmaz. Sizin bir yayınınız vardı, Şeytan Üçgeni, CIA, Mossad, MIT ilişkisi diye. İçinde Hiram Bey'le ilgili bir şey yok ama gene siz içine yorum olarak Hiram Bey'i katmışsınız. Hiram Bey'i yıpratma kampanyasına Ebu Firas'la girdiğinizi söyleyebilirim. Ebu Firas'ın amacı Hiram Bey'i mevkiinden attırmaktı. Ebu Firas başbakana yani Özal gitmiş ve Hiram Bey'i şikayet etmiş bu saati olayından sonra. Bütün yabancı misyon elçilerini kapı kapı dolaşıp propagandasını yapmıştır. Tabii MIT, CIA, Mossad ilişkisi fikrine yakın olan kişilerin kapısını çalmıştır. Dipnot, Mehmet Eymür'ün adını vermediği yabancı misyon şeflerinden biri de Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi'ydi. Başbakan Özal'la görüşen Suudi elçisi Özal'a, müsteşar yardımcınız Hiram Abbas birçok Arap ülkesinde çok kötü tanınıyor ve kara listeye alınıyor. Kendisi Mossad ajanı muamelesi görüyor demişti. Mehmet Eymür 2000'e doğru dergisindeki röportajında Ebu Firas için bombalı mektup konusunda uzman bir terörist demişti. Mehmet Eymür nereden biliyordu acaba Ebu Firas'ın bu özelliğini? Ebu Firas Mehmet Eymür'ü ilginç bir noktadan yakalamıştı. Mossad'ın benim hakkımda tuttuğu dosyada aynen bu ifade var, sözcüğü sözcüğüne. İşin tuhafı Firas'ın bombalı mektuplarla tanışmasının hayli ilginç bir anısı vardı. Brezilya'da Rio de Janeiro kentinde Filistin temsilciliği yaparken kardeş Ebu Firas'a yazılı bir paket geliyor yılbaşı hediyesi olarak. Paketi konsolosluk önünde duran polise Firas'ın kız kardeşi olduğunu söyleyen bir bayan bırakmıştı. Firas'ın Brezilya'da oturan bir kız kardeşi vardı ama o Rio'da oturmuyordu. Rio'ya gelse neden yukarı çıkmasındı? Üstelik paketteki yazı da kardeşinin el yazısına benzemiyordu. Mossad hata yapmıştı. Firas paketi hızla pencereden bahçeye fırlattı ve korkunç patlama meydana geldi. Brezilya polisine göre paket içindeki bomba 10 kişiyi öldürecek güçteydi. Hiram Abbas, Filistin temsilcisi Ebu Firas'ın kendisini yıpratmak için yoğun çaba harcadığını iddia ediyordu. Kendisiyle ilgili yalan yanlış bilgileri gazete ve dergilere Ebu Firas veriyordu. Ve Hiram Abbas'ın bu nedenle o yıllarda en büyük amacı terörist olarak nitelendirdiği Ebu Firas'ın Türkiye'den kovulmasını sağlamaktı. İsrail, dolayısıyla Mossad'la ilişkiler zamanla o kadar arttı ki, Londra'da yayımlanan Foreign Report adlı derginin 24 Şubat 1999 tarihli sayısında Mossad ile MIT arasındaki işbirliğinin 1993'te Dışişleri Bakanı olan Hikmet Çetin'in İsrail ziyareti sırasında imzalanan 12 maddelik anlaşmayla apayrı bir içerik kazandığını yazdı. Anlaşma sonrası geniş bir Mossad ajanları ağının İstanbul ve Ankara'da kurulduğu kaydedildi. Dergi Mossad'ın Tel Aviv'deki iki departmanından Tevel, dost yabancı örgütlerle işbirliği yürüten birim ve Tzomet, Arap ajanlarını eğitmekten sorumlu birim, şubelerini Türkiye'de açtıklarını da yazıyordu. Bu dış kaynaklı habere bir de bizden bir haberle ek yapalım. Milliyet gazetesi 5 Kasım 1994 tarihinde Başbakan Tansu Çiller'in İsrail gezisine ilişkin bir ayrıntıyı şöyle aktarıyordu. Başbakan Tansu Çiller'in İsrail ziyareti sırasında güvenlik alanında yapılan anlaşmadan sonra dün MIT ve Mossad'dan yetkililer bir toplantı düzenledi. Başbakan Çiller'in hazır bulunduğu toplantıya MIT Müsteşarı Sönmez Köksal'ın dün uçakla gelerek katıldığı ve bugün de Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Boks tekniğiyle işkence. O günlerde bir haber gazete manşetlerinden, dergi kapaklarından düşmüyordu. Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Zaid Sati suikastı ile ilgili olarak Ürdün Büyükelçiliği'nde tercüman olarak çalışan Adnan Musa Süleyman Amerin ile Esin Turizm firması müdürü Azerbaycanlı Ali Kent ifadesinde yakalanmıştı. İki sanık da Suriye casusuydu. Gazete ve dergilerde boy boy fotoğrafları çıkıyordu. Suç listeleri hayli kabarıktı. Afşin Elbistan Termik Santralı'nı bombalamışlar, Kırıkkale MK'ye barut fabrikasını havaya uçurmak istemişlerdi. İslami Cihat Örgütü mensubu Ali Kent, Sivas'ta Alevi-Sünni çatışması çıkarmak için provokasyon yapacaklarını, Atatürk Barajı'nı bombalayacaklarını da söylemişti.